Ayrım 9, sayfa 71. Yakışıklı adam resmen tanışmak ister gibi tokalaşmak üzere elini uzatmıştı. Nazan adamın elini sıkarken yüzüne bir daha baktı. Cidden yakışıklı ve havalı bir adamdı. Olsa olsa 40 yaşlarında görünüyordu. Sırtında kahverengi spor bir ceket, altında blue jean vardı. İçinde de polo yakalı yeşil bir penye. Kısa kesilmiş saçları ve kirli sakalıyla bir reklam ajansı patronundan ziyade moda dergilerinde görünen foto modellere benziyordu. Nazan'ın aklına ilk gelen şey adamın kendisine askıntı olacağı düşüncesiydi. Bu tür partilerde sık sık yaşanan ve gayet doğal olan bir sonuç. Üstelik Hakan Sözer, sergilediği tipiyle de çapkın ve macera arayan birine benziyordu. İçindeki sıkıntı büsbütün arttı. Buna asla katlanamazdı. Hele tam bu sıralar. Bir ay önce olsa bundan hiç şikayet etmez, yakışıklı adamın kendisine kur yapmasından hoşlanırdı bile. İtiraf etmeliydi ki adam pek çok kadının rüyalarına girecek kadar da havalıydı. Ama Nazan'ın buna tahammülü yoktu. Ne macera arıyordu, ne de yeni bir ilişki. Elinde olmadan biraz soğuk davrandı. Sadece memnun oldum deyip kaba davranmamaya çalışarak başını çevirdi. Ama reklam ajansı sahibi gideceğe benzemiyordu. Yerinden kımıldamamıştı. Hatta boş bir iskemle bularak yanına çökmüştü. Malum taktikler diye düşündü Nazan. Hakan samimiyeti ilerletmeye çalışacak, komik hikayeler anlatmaya kalkışacak. Hatta davetliler arasındaki bazı kişileri karikatürize eden esprilerle ilgisini çekmeye gayret edecekti. Ama sonuç değişmeyecek, bir süre sonra yeterince mesafe aldığını sanarak aralarındaki yakınlaşmayı daha özel hale getirmeye çalışacaktı. Nazan da her zamanki kadını gibi bütün bu yolları bilirdi. Adamın ilk teşebbüsünde tüm yollarını tıkamaya kararlıydı. Hiç yüz vermeyecekti. Ama Nazan daha yanındaki adam hiç konuşmaya başlamadan birden irkildi. Aklına kendisiyle ilgili bir soru takıldı. Yüreği güm güm atmaya başladı. Elinde olmadan başını çevirip Hakan denen adama baktı bir daha. Beynine takılan soru yüreğini kemiriyordu. Hakan cidden yakışıklı ve hoş bir adamdı. Şayet düşündüğü gibi kendisi bir seks hastası, adını veya tarifini yapamadığı ruhsal bir illetten muzdarip ise bu adama da aynı heyecanları, aynı istekleri duyması gerekmez miydi? Çakan ufacık bir kıvılcımla onunla da birleşmek, sevişmek arzusuna kapılmaz mıydı? Karşı tarafın önemi olmaması gerekirdi. Bu onun içindeki, ruhundaki ya da beynindeki bir illet olmalıydı. Sarışın Hakan'ı süzmeye devam etti. Bir yandan da kendini anlamaya çalışıyordu. Nefsinde hiçbir uyarı yoktu. Ne kasıkları sızlıyor, ne göğüs uçları yanıyor ve ne de vücudunda kendini sevişmeye itecek herhangi bir tezahür görebiliyordu. Sadece nefesleri sıklaşmıştı. Bu da gayet normaldi. Çünkü beynine takılan soru her kadını heyecanlandırabilirdi. Utanarak hemen bakışlarını adamdan çekti. Sanki Hakan'ın aklından geçenleri okuyacağını sanmıştı. Biraz rahatlar gibi oldu. Bu hastalık falan değildi. Öyle olsa aynı duyguları yanındaki adama da hissetmesi gerekirdi. Kendini frenlemesi söz konusu olamazdı. Bazı böyle isterik kadınların mevcut olduğunu işitmişti. Heyecanlarını dizginleyemeyen, arzularını zaptı rapta alamayan, önüne çıkan her erkekle yatmaya kalkışan kadınların varlığını. Doğruysa asıl hasta olanlar onlar olmalıydı. Çok şükür kendisi öyle değildi. Yine de soğuk soğuk terler dökmüştü bir anda. Kendi ilişkisini hatırladı tekrar. Pek çok kadın hayatlarının sonuna kadar gerçek tatmin duygusuna erişemeden yok olup gidiyorlardı. Bu açıdan bir nebze de olsa kendisini şanslı hissetmeliydi. Ne kadar çarpık bir ilişki de olsa hiç olmazsa kendisi orgazm denen mutluluğa erişmiş biriydi artık. Mutluluğu da bundan kaynaklanıyordu. Yaşamındaki tek gölge, kendisini o huzurun zirvesine taşıyan adamla kurduğu, yasaların ve toplumun kabul etmediği ilişkinin çarpıklığındaydı. Ne olurdu sanki erkeğiyle daha anlaşılabilir, cemiyetin cevaz verdiği bir münasebetin içinde olabilseydi. İyi misiniz? Diye sormuştu Hakan. Nazan silkindi. Düşüncelerinden sıyrılmaya çalıştı. Soruyu yadırgamıştı elinde olmadan. Yoksa aklından geçenleri okumayı başarmış mıydı yanındaki reklamcı? İyiyim, bir şeyim yok, diye fısıldamıştı Nazan. Belki havasızlıktandır, dedi yumuşak sesle Hakan. Çok sigara içiliyor. Soğuk diye de bütün pencereler kapalı. Yüzünüz birden sarardı da ondan sordum. Reklamcıyı ikna etmekten çok Nazan'ın gözleri salonda Ayşe'yi aradı. Aklından geçenlerin yüzünde yarattığı değişikliği yanındaki yabancı görebiliyorsa Ayşe çok rahat anlardı. Gözleri kalabalığı tekrar taradı ve sonunda Ayşe'yi görünce rahat bir nefes aldı. Salonun öbür ucunda ayakta birileriyle konuşuyordu kız kardeşi ve sırtı dönüktü. Şu an kendisini göremezdi. Fırsattan yararlandı, hemen başını reklamcıya çevirdi ve konuşmaya çalıştı. Haklısınız, burası çok kalabalık ve sigara dumanı çok fazla. Siz sigara kullanmıyorsunuz galiba. Çok nadir. Arada sırada bir tane tellendiririm ama tiryakisi değilim. Ya siz? Ben de sigara kullanmam. Sadece bir akşam bir puro içerim. Nazan konuşmayı sürdürebilmek için kendini zorladı. Aslında konuşacak konu bulamıyor, aklına bir şey gelmiyordu. Eh, o kadarı da zararlı sayılmaz, diyebildi. Hakan daha dikkatle kendisini seyrediyordu. Bakışlarında garip bir ifade vardı. Yüzünüzde devamlı bir hüzün var sanki. Bu sizin tabii haliniz mi? Tamam diye düşündü Nazan. Beylik yaklaşım metotlarından biriydi. Şimdi bu hüzünlü ifadenin ne kadar yakıştığı ve kendisine bambaşka bir hava verdiği gibi komplimanlara başlayacaktı. Aslında bu iltifatları başlamadan ağzını tıkamak isterdi ama susmayı yeğledi genç kadın. Adama ters tavırlar takınıp tatsızlık çıkarmak istemiyordu. Hiç gereği yoktu. Nasıl olsa onu bir daha hiç görmeyecekti. Fakat Hakan'ın ikinci cümlesiyle tekrar irkildi. Ben buraya istemeyerek geldim. Bir tür mecburiyet diyebilirsiniz. Anlıyorum ki siz de pek isteyerek gelmemişsiniz. Bu halinizden belli oluyor. Mecburiyet mi? Diye mırıldandı Nazan. Evet, öyle sayılır. Size açıkça itiraf edebilirim. Bence bir sakıncası yok. Hakan biraz eğilip sesini daha da kısarak fısıldadı. Şu yemek masasının başındaki şişman, saçları erken dökülmüş genç adamı görüyor musunuz? Nazan gösterilen adama baktı. Evet, görüyorum, dedi. Benim için ideal bir müşteri. Anlayamadım, ne müşterisi? Hakan sıcak bir ifadeyle gülümsedi. Bir reklam ajansı sahibi olduğumu unuttunuz galiba. O şişman bey de benim en iyi müşterilerimden biridir. Asla kaybetmek istemem. Ha, şimdi anladım galiba. Beraber mi geldiniz? Hakan başını salladı, yüzünü ekşiterek. Her mesleğin reddedemeyeceğiniz bazı angaryaları vardır tabii, diye söylendi. Bazıları çok kaprisli olurlar. İstekleri reddedilince hemen küserler, alınırlar. Erkan Bey böyle bir tiptir. Üstelik iş yaşamıyla özel hayatı da zaman zaman karıştırırlar, tıpkı bizim Erkan Bey gibi. Nazan bu defa içtenlikle gülümsedi. Bundan cesaret alan Hakan devam etti. Onu tanımıyorsunuz değil mi? Hayır, dedi Nazan. Siz de çalışan bir hanım olsaydınız ne demek istediğimi daha iyi anlardınız. Nazan bakışlarını yeniden Hakan'ın koyu mavi gözlerine çevirdi. Çalışmadığımı nereden hükmettiniz? Bilmem, bana öyle geldi. Yoksa çalışıyor musunuz? Evet, özel bir şirkette muhasebe müdürüyüm. Hem de muhasebe müdürü ha? Bu mevki için biraz genç değil misiniz? Benimki 60'ını geçti. İkisi de gülüştüler. Tam bu arada ev sahibi Sibergin yanlarına yaklaşınca susmak zorunda kalmışlardı. Belgin her zamanki canlı haliyle Nazan'ın ellerini kavradı. Aşk olsun Nazan abla. Bizi uzun zamandır ihmal ediyordun. Ayşe'yi ablanı da getir, onu çok özledim dediğimde aman Belgin'ciğim boşuna ısrar etme, ablam gelmez. Son zamanlarda evden dışarıya adımını atmaz oldu demişti. Hatırımı kırmadığın için teşekkür ederim. Ama ne oldu sana? Niye eskisi gibi aramıza karışmaktan kaçınıyorsun artık? Diye sordu. Nazan hafifçe sarardı. Sonra şikayet eder gibi mırıldandı. Yok be Belgin, sen bizim Ayşe'ye kulak asma. O her zaman hadiseyi büyütür, pireyi deve yapar. Aranıza karışmaktan kaçındığım falan yok ama işte çok yoruluyorum. Eve ölü gibi bitkin dönüyorum. Eh, artık biraz da yaşlanıyorum galiba. Vallahi canın dışarı çıkmak istemiyor hiç. İnan bu akşam da seni özlediğim için geldim. Sağ ol Nazan abla, diye karşılık verdi Belgin. Ama yaşlanıyorum iddiasına kesinlikle inanmıyorum. Sen daha hepimizi cebinden çıkarırsın. Geçen seneki dans yarışmasını hatırlıyor musun? Marmaris'teki hepimizi yaya bırakmıştın. Nazan bu defa kızardı. Kekelemeye başladı. Ağzında bir şeyler gebelemeye hazırlanırken Belgin devam etti. Hakan'la tanışıyor muydunuz eskiden? O zamana kadar konuşmaları sadece dinlemekle yetinen genç reklamcı ilk defa söze karıştı. Hayır, Nazan Hanım'la bu gece tanıştık, dedi. Belgin içtenlikle gülümsedi. İşte tam kafa dengi olacak iki insan. İkiniz de kalabalıktan, gürültü patırtıdan hoşlanmazsınız. Tencere yuvarlanmış, kapağını bulmuş derler ya, tam öyle. Hakan'ı 5-6 yıldan beri tanırım. Bizim şirketin reklamlarını da onun ajansı yürütür. Pırlanta gibi bir arkadaştır. Anlaşacağınıza eminim. Nazan biraz daha kızarmıştı. Bakışları gayri ihtiyarı salonun öbür ucundaki Ayşe'ye takıldı. Kız kardeşi belli etmemeye çalışmıştı ama dikkatle bulundukları yere bakmaktaydı. Hatta ablasının nazarlarının kendisine döndüğünü görünce de hemen bakışlarını kaçırmıştı. O an Nazan bu davete neden çağrıldığını hisseder gibi oldu. Galiba bu Ayşe ile Belgin'in bir tertibiydi. Tanışmalarını onlar istemiş olmalıydılar. Durumu sezinledi ama bozuntuya vermedi. Bir an kendi kendine düşündü. Belki başına bu olay gelmeseydi gerçekten de Hakan'la ilgilenir, hatta bir arkadaşlık da kurabilirdi. Reklamcı kendi halinde sakin, söylenildiği gibi kibar ve yalnızlığı seven birine benziyordu. Belgin biraz sonra müsaade isteyip diğer misafirleriyle meşgul olmak üzere yanlarından uzaklaşınca Hakan içtenlikle fakat cesaretle fısıldadı. "Galiba ikimiz de bir oyuna geldik Nazan Hanım. Ne dersiniz?" diye sordu. Nazan yine de anlamazlığa gelerek mırıldandı. "Ne oyunu?" "Ayşe ile Hınzır Belgin sanırım bizi tanıştırmayı kararlaştırmışlar. İçimde öyle bir his var. Ne dersiniz?" Nazan dürüstçe karşılık verdi. "Doğrusu bir an ben de aynı şeyi düşündüm," dedi. İkisi de tekrar gülüştüler. Davetten ayrıldıklarında saat 1'e geliyordu. Nazan arabayı sürerken yorgunluktan esneyen Ayşe sanki haberdar değilmiş gibi sordu. "Seni biraz değişiklik olsun, yeni kişilerle tanış, biraz eğlen diye bu davete götürdüm ama pek memnun kalmadın galiba." Nazan bozuntuya vermedi. "İyi ki de çağırmışsın," dedi. "Hoşça vakit geçirdim. Dediğin gibi de yeni insanlar tanıdım. Hele Hakan Bey diye biri vardı. Onunla epey sohbet ettik. Çok kibar ve efendi bir zat." Ayşe'nin gözleri ışıldamıştı hemen. "Evet, çok iyi bir insandır. Hoşlandın mı ondan?" Nazan ilgisiz görünerek omuz silkti. "Eskiden mi tanırsın?" "Hımm," diye mırıldandı Ayşe. "Tanışalı çok oldu." Nazan gözlerini yoldan ayırıp kardeşine baktı kinayeli bir şekilde. "Seni utanmaz çöpçatan seni. Adam itiraf etti. Onunla geçen hafta bir sergide tanışmışsınız daha." Ayşe pişkince sırıttı. "Ne olacak yani? Geçen hafta tanıştıysak, fena çocuk mu? Hem zengin hem de bekar." "Sen neyin peşindesin kuzum? İşi gücü bırakıp bana koca mı aramaya başladın? Sen beni bırak da önce kendine birini bul." "Aman abla, ne ters insansın yahu. Seni yakışıklı biriyle tanıştırdık da fena mı ettik yani? Biraz oyalanırsın, edebi dahilinde flört edersiniz. Aklınız keserse işi ciddileştirirsiniz. Ne var yani bunda?" Nazan kızdı. "Ben kimseyle flört falan etmek istemiyorum, anlaşıldı mı? Bunu kafana iyice sok." Ayşe küçük bir çocuk gibi suratını asıp arabanın koltuğuna gömüldü. Tamam, diye homurdandı ve evine gelinceye kadar da ağzından başka tek kelime çıkmadı. 3. Ayşe'yi evine bırakıp dönerken Nazan'ı yeniden bir heyecan kaplamıştı. Acaba erkeği evde onu bekliyor olabilir miydi? Üst üste 3 gece ziyaretine geleceğini hiç sanmıyordu. Ama kim bilir, gelmiş de olabilirdi. Önce ruhunda hafif bir korku rüzgarı dolaştı. Erkeğinin yaptığı uyarıyı anımsadı. "Evden dışarı çıkmayacak, her zaman beni bekleyeceksin," demişti. Sanki ikazda bulunan o değilmiş gibi uyarısına kulak asmayıp yine dışarı çıkmıştı Nazan. Kızınca hoyratlaşıp kabalaştığını, galiz küfürler ettiğini, canını çok yakarak seviştiğini biliyordu. Yine de içini tatlı bir heyecanın kaplamasını engelleyemedi Nazan. İşin ilginç yanı onun kabalaşmasından, canını yakarak sevişmesinden zevk alıyordu. Bu ilişkinin asıl tuhaf yanı adamın davranışları değil, kendisinin bundan zevk almasıydı. Gerçi zaman zaman kendine kızarak, hatta bu zaafından nefret ederek söylendiği, gururunun incindiği, bunalımlı devreleri oluyordu. Lakin arzuları her seferinde mantığına ve değerlerine baskın çıkıyordu. Arabasını park edip dairesine çıktığında saat 1.30'u geçiyordu. Yorgundu ama uykusu hiç yoktu. Kapıyı açarken hala içinde bir umut vardı. Bütün elektrikleri açarak hızla yatak odasına doğru ilerledi. Sözünü dinlememesinden çıkacak manzaraya rağmen onu içeride bulmaya can atıyordu. Yoktu. Her yeri aradı. Yatak odasında bulamayınca salona koştu. Genellikle hep yatak odasında bulurdu onu ama yoktu. Diğer odalara da baktı. Hatta bir sürpriz yapıp saklanmış olacağını düşünerek gardırobun içine kadar baktı, bulamadı. İçine hafif bir hüzün çöktü. Hayrettir, fakat onu özlemişti. Son sevişmelerinin üzerinden daha 24 saat geçmişti ama bütün benliğiyle onu istiyordu. Hayal kırıklığına uğramış bir şekilde soyunup banyoya geçti. Sabahtan kalma makyajını temizleyip soğuk suyla yüzünü yıkadı. Hala o esrarengiz haliyle birden odasında belireceği umudunu yitirmemişti. Bunu hep yapar, birden karanlıkların içinden çıkıverirdi. Geceliğini sırtına geçirip yatağa girdi. Uzun süre uykuya dalamadı. Bu gece gelemeyeceğine inanmıştı artık. Yatağın içinde dönüp durdu. Duygularını tahlile çalıştı. Ne oluyordu kendine? Bir erkeğe bu kadar gereksinim duymasını nasıl açıklayabilirdi? Bu durum doğal kadın tabiatına da ters düşen bir haldi. Kadın her şeyden önce sevgi, anlayış, yakınlık, sıcak alaka, incelik beklerdi erkekten. Seks de bu bekleyişin bir yanıydı kuşkusuz ama onun ruhunu kemiren sadece bu değil miydi? tamamen hayvani, çiftleşmeye yönelik doyumsuz istekler. Acaba kendisi gibi kaç kadın vardı bu dünyada? Kendisinin bir hasta olduğuna inandı. Bu yaşta hiç bilmediği bir illete kapılmıştı. Rayından çıkmış her an devrilecek bir trene benzetiyordu kendini. Böyle bir gidiş bulamazdı. Mutlaka bir yere toslayacaktı. Yorganı boynuna kadar çekti. Kulağı hala kirişteydi. Evin içindeki muhtemel tıkırtıları dinlemeye, onun gelişini belli edecek gürültüleri duymaya çalışıyordu. Bu şartlar altında uyuyamayacağını anlamıştı. Hatta bir ara yataktan kalkmayı, kendini düşüncelerinden kurtarıp bir şeylerle uğraşmayı aklından geçirdi. Ama gecenin ikisinde ne yapabilirdi? Televizyon seyredecek hali yoktu. Roman, mecmua gibi şeyler de okuyamazdı. Çaresiz yatmaya devam etti. Saat kaçta uykuya daldığını hatırlamıyordu. Ayrım sonu sayfa 81.